Merhaba, sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün başlangıç noktamız oldukça ilginç. Hani Pekin'de büyük bir askeri geçit töreni vardı ya, işte orada Rusya lideri Putin'le Çin lideri Xi Jinping arasında böyle fısıltıyla geçtiği iddia edilen bir konuşma gündeme geldi. Söylentiye göre Putin, Xi'ye şey demiş, hani organ nakilleriyle yaşlanma yavaşlatılabilir, hatta belki de sonsuza kadar genç kalınabilir gibisinden. Tabii belki o anlık bir espriydi, kim bilir, ama yine de dünya medyasında ve hatta bilim çevrelerinde bir yankı uyandırdı. Tamam, o zaman sizin için bu konuyu biraz daha açalım. Bu küçük sohbet bile aslında çok daha büyük soruları tetikliyor. Yaşlanma, uzun ömür arayışı. Bize ulaştırdığınız kaynakları, yani makaleler, araştırmalar, notlar var elimizde, bunları inceledik. Bugün organ nakillerinin gerçekte ne durumda olduğunu, geleceğe dönük teknolojileri, hani şu hayvandan insana nakil ya da laboratuvarda organ üretme gibi konuları ve tabii uzmanların insan ömrünün sınırları hakkındaki düşüncelerini bir masaya yatıralım istiyoruz. Aslında temel soru şu galiba, bilim bu kaynaklara baktığımızda yaşlanmayı gerçekten durdurabilir mi? Hani bir tür ölümsüzlük kapısı aralayabilir mi? Yoksa hedef daha çok sağlıklı, kaliteli bir yaşlılık mı olmalı? Bakalım bu kaynaklar bize ne fısıldıyor? Gelin birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi o Putin ve Xi arasındaki belki de anlık diyalogdan günümüz tıbbının gerçeklerine bir inelim. Organ nakilleri, yani buna şüphe yok, modern tıbbın en büyük başarılarından biri. Hayat kurtarıyorlar. Bu çok net. Paylaştığınız o NHS Blood and Transplant verisi mesela oldukça çarpıcı. Sadece İngiltere'de son 30 yılda 100 binden fazla hayat kurtulmuş bu yolla. Müthiş bir rakam.
Tek başına bile ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.
Kesinlikle. Yani binlerce, on binlerce insana ikinci bir şans demek bu. Ama sizin de dediğiniz gibi kaynaklar madalyonun diğer yüzünü de gösteriyor. Şöyle ki, nakledilen organların da bir ömrü var maalesef. Hani bir son kullanma tarihi gibi düşünebiliriz. Mesela canlı bir vericiden alınan böbrek ortalama 20-25 yıl gidiyor diyelim. Ama hayatını kaybetmiş birinden alınırsa bu süre 15-20 yıla düşebiliyor. Paylaşılan verilere göre karaciğerde bu süre 20 yıla yakın, kalpte ortalama 15 yıl, akciğerde ise daha da az, ortalama 10 yıl civarında.
Yani bu organlar evet mucize gibi ama sonsuz değiller. Peki ya Putin'in iması? Yani biri eskiyince yenisini takmak, sürekli yerilemek mümkün mü?
Birincisi, her yeni nakil ameliyatı demek, artan cerrahi riskler demek. Vücut zaten zorlanmış oluyor, tekrar tekrar büyük operasyonlar. Bu başlı başına bir sorun. Daha da önemlisi, belki de en kritik nokta, bağışıklık sistemi meselesi. Biliyorsunuz vücut yabancı bir organı reddetmeye çalışıyor. Bunu önlemek için hastaların hayatları boyunca immünosupresan dediğimiz ilaçları kullanmaları gerekiyor. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar bunlar.
Evet. Peki bu ilaçların bedeli ne? Yani sadece maddi değil, sağlık açısından.
İşte o bedel oldukça önemli. Bu ilaçlar vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Dolayısıyla kişiyi enfeksiyonlara karşı çok daha korunmasız hale getiriyor. Ayrıca bazı kanser türlerinin gelişme riskini de arttırabiliyorlar ne yazık ki. Yani bir yandan organı korumaya çalışırken diğer yandan vücudu başka tehlikelere açıyorsunuz. Bu yüzden sürekli organ değiştirerek sonsuza kadar yaşama fikri, yani bu ilaç yükü, tekrarlanan ameliyatların vücuda bindirdiği o toplam stres düşünüldüğünde mevcut tıbbi gerçeklerle pek uyuşmuyor açıkçası. Sürdürülebilir bir şey gibi durmuyor. Vücut bir noktada pes edebilir yani.
Anlıyorum, mevcut teknolojiyle bu ömür boyu organ aboneliği pek gerçekçi değil diyorsunuz. Bu da bizi doğal olarak şuraya getiriyor. Bilim bu sınırları zorlamak için, bu engelleri aşmak için daha böyle fütüristik, hatta belki biraz bilim kurgu gibi duran ne gibi yollar deniyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Paylaştığınız araştırmalara bakınca bilim insanlarının bu zorlukların farkında olduğu ve bayağı radikal çözümler peşinde koştuğu görülüyor. Bunlardan ilki, ismi bile acayip, ksenotransplantasyon.
Evet, ksenotransplantasyon, yani türler arası organ nakli. Genellikle de bu hayvanlardan insanlara organ nakli anlamına geliyor. Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi bu alanda en çok umut vadeden hayvan domuz.
Domuz mu? Neden peki?
Çünkü organ boyutları ve fizyolojisi yani çalışma şekli insanlara oldukça benziyor. Ama tabii şey yapamazsınız, doğrudan bir domuz kalbini alıp insana takamazsınız.
Anladım. Bağışıklık sistemi hemen saldırır değil mi?
Aynen öyle. İnsan bağışıklık sistemi domuz hücrelerindeki bazı molekülleri anında yabancı diye tanıyor ve çok sert bir tepki veriyor, reddediyor. İşte tam bu noktada genetik mühendislik giriyor devreye. CRISPR gibi çok hassas gen düzenleme teknolojileri var artık. Bunlarla domuzun DNA'sından o reddedilmeye yol açan genleri çıkarıyorlar. Hatta bazen işi daha da sağlama almak için reddetme riskini azaltmak veya organın insan vücudunda daha iyi çalışmasını sağlamak için insan genlerini domuza ekliyorlar. Hedef adeta insanlaştırılmış bir domuz organı yaratmak.
Vay canına, kulağa gerçekten inanılmaz geliyor. Peki denendi mi bu? Ne oldu sonuçlar?
Evet, evet, bu alanda gerçekten tarihi diyebileceğimiz adımlar atıldı. Paylaştığınız materyallerde de bahsediliyor. Genetiği değiştirilmiş domuz kalplerinin ve böbreklerinin insanlara nakledildiği ilk vakalar yaşandı. Bu, yani 10 yıllardır süren araştırmaların bir zirvesiydi aslında. Ancak bu ilk denemelerdeki hastaların nakilden bir süre sonra genellikle birkaç hafta veya ay içinde maalesef hayatlarını kaybetmesi, teknolojinin hala ne kadar deneysel, ne kadar erken bir aşamada olduğunu gösteriyor bize.
Peki neden? Yani neden kaybettiler hayatlarını? Yine mi reddedilme oldu?
Tam nedenler aslında biraz karmaşık ve birden fazla faktör rol oynuyor olabilir. Bazı durumlarda evet, bağışıklık sisteminin hala tam kontrol altına alınamayan tepkileri olabilir. Enfeksiyonlar da çok ciddi bir risk. Bir de şunu unutmamak lazım. Nakil yapılan hastalar zaten çok çok ağır durumda olan, hani başka hiçbir çaresi kalmış kişilerdi. Yani bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda potansiyel evet çok büyük ama hala çözülmesi gereken çok önemli bilimsel ve güvenlik sorunları var. Özellikle hani hayvanlardan insanlara yeni virüsler veya hastalık yapıcı ajanların geçme riski, yani zoonoz riski de çok dikkatle takip edilmesi gereken bir konu. O yüzden çok temkinli ilerleniyor.
Anladım. Riskler, belirsizlikler hala fazla. Peki başka bir yol var mı? Hayvanlar yerine belki tamamen laboratuvarda sıfırdan üretilmiş organlar. Evet, bu da kaynaklarda dikkat çeken diğer heyecan verici alan, biyomühendislik organları. Fikir temel olarak şu, hastanın kendi hücrelerini, özellikle de kök hücrelerini alıyorsunuz, bunları laboratuvarda çoğaltıp, doğru şekilde yönlendirip, tamamen yeni, işlevsel bir organ inşa ediyorsunuz. Kök hücrelerin o müthiş potansiyeli burada devreye giriyor. Hani vücudumuzdaki neredeyse her tür hücreye dönüşebiliyorlar ya.
Bu yaklaşımın en büyük avantajı ne olurdu peki sizce?
Sanırım en önemlisi bağışıklık reddi sorununun teoride ortadan kalkması. Çünkü organ kişinin kendi genetik malzemesinden yapıldığı için vücut onu yabancı görmez. Bu da potansiyel olarak o bahsettiğimiz riskli immünosüpresan ilaçlara olan ihtiyacı ya tamamen kaldırır ya da en azından çok büyük ölçüde azaltır. Bu da tabii yaşam kalitesi açısından devrim gibi bir şey olurdu.
Kesinlikle. Ve bu alanda da somut adımlar atılıyor. Sizinle paylaşılan belgelerde İngiltere'de University College London, UCL ve Francis Crick Enstitüsü'ndeki araştırmacıların önemli bir başarısından bahsediliyor. Bu ekip, insan kök hücrelerini kullanarak laboratuvarda bir insan timüsünü, hani bağışıklık sistemimiz için çok kritik bir organdır, yeniden yapmayı başarmış ve bunu işlevsel bir şekilde farelere nakletmişler. Bu, yani kişiye özel organ üretimi yolunda atılmış çok önemli bir adım aslında.
Timüs belki kalp, böbrek kadar böyle popüler değil ama bu yine de müthiş bir gelişme değil mi?
Kesinlikle müthiş bir gelişme. Çünkü bu prensipte karmaşık, üç boyutlu bir organ yapısının laboratuvarda oluşturulabileceğini ve canlı bir organizmada işlev görebileceğini gösteriyor. Tabii timüs bir başlangıç, kalp, karaciğer, böbrek gibi çok daha karmaşık, daha büyük organları bu yolla üretmek çok daha büyük bir meydan okuma. Yani gereken hücre tiplerini doğru organize etmek, o kan damarı ağını falan oluşturmak, bunlar devasa mühendislik problemleri. Yani bu teknolojide henüz emekleme aşamasında diyebiliriz ve hani klinik uygulamaya geçmesi için daha uzun yıllar sürecek araştırmalara ihtiyaç var.
Amputasyon, biyomühendislik, büyük resme tekrar bir bakalım. Bütün bu ilerlemeler bizi nereye götürüyor olabilir? Hedef gerçekten de hani Putin ve Xi'nin belki şakayla karışık konuştuğu gibi ölümsüzlük mü? Yoksa daha mütevazı ama yine de çok değerli bir hedef mi var? Yani mevcut ömrümüzü daha sağlıklı, hastalıksız, daha kaliteli geçirmek mi? Sizin için tüm bunlar ne anlama geliyor?
İşte bu noktada kaynaklardaki uzman görüşleri bize önemli bir bakış açısı sunuyor. Mesela King's College London'dan Dr. Julian Mutz var. O diyor ki, bu yeni stratejilerin ister hayvandan nakil olsun, ister laboratuvarda organ üretimi, insan ömrünü anlamlı ölçüde uzatıp uzatmayacağı henüz belli değil, büyük bir soru işareti. Onun vurgusu daha çok şurada. Bu teknolojilerin şu anki asıl amacı yaşlanmayı durdurmak ya da ömrü inanılmaz uzatmaktan ziyade organ yetmezliği gibi belirli hayatı tehdit eden hastalıkları tedavi etmek. Yani odak daha çok tamir etmek gibi.
Yani sonsuz yaşam değil de daha iyi yaşam öncelik.
Uzmanların genel eğilimi evet bu yönde görünüyor. Hatta Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü'nden Profesör Neil Mabbott daha da temel bir konuya parmak basıyor. İnsan ömrünün biyolojik olarak doğal bir üst sınırı olabileceği fikrini ortaya atıyor. Hani yaklaşık 125 yaş civarı olabilir diyor. Bunu desteklemek için de tarihte en uzun yaşamış insan Francis Jean Calment'ın 122 yıllık ömrünü örnek veriyor. Yani belki de biyolojimizin bize çizdiği bir tavan var ve biz o tavana yaklaşıyor olabiliriz. Ama onu delip geçmek bambaşka bir olay.
125 yaş bile kulağa inanılmaz geliyor aslında. Ama Profesör Mabbott'un başka bir uyarısı daha vardı sanki, değil mi? Sadece yaşın uzunluğuyla ilgili değil.
Evet evet ve bu bence en can alıcı noktalardan biri. Profesör Mabbott vücudun kaldırabileceği yük meselesine dikkat çekiyor. Yani sürekli organ nakilleri yapmak, ömür boyu o bağışıklık baskılayıcı ilaçları kullanmak, tüm bunların vücutta biriktirdiği stresi, yıpranmayı vurguluyor. Hatta şöyle bir sözü var, kaynaklarda da geçiyor. Çok daha uzun yaşamak ama bunu yaşlanmanın getirdiği çeşitli hastalıklarla boğuşarak ve hayatınızın önemli bir kısmını hastanelerde geçirerek yapmak pek de çekici bir yaşam tarzı gibi görünmüyor.
Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani sadece ne kadar uzun yaşadığımız nicelik değil, nasıl yaşadığımız nitelik de önemli. Hatta belki daha da önemli.
Kesinlikle. Bu da şu önemli soruyu gündeme getiriyor. Asıl hedefimiz ne olmalı? Sadece yaşam süresini matematiksel olarak uzatmak mı? Yoksa yaşlılık dönemini olabildiğince sağlıklı, aktif ve bağımsız geçirebilmek mi? Yani sağlıklı yaşam süresi health span mi? Yoksa sadece toplam yaşam süresi lifespan mi? Paylaştığınız materyallerdeki uzmanların genel kanısı ikincisinden çok birincisine, yani sağlıklı yaşanmaya odaklanmanın hem daha gerçekçi hem de bireyler için daha istenen bir hedef olduğu yönünde. Bilim de aslında daha çok bu tarafa doğru gidiyor gibi.
Anlıyorum. Yani Putin ve Xi gibi liderlerin dikkatini çekip manşetlere çıksa da elimizdeki bilimsel veriler ve uzman görüşleri o efsanevi gençlik pınarının en azından şimdilik biraz hayal olduğunu gösteriyor gibi. Bilim, ölümsüzlük peşinde koşmaktan çok, yaşlanma sürecinin getirdiği o yıpranmayı, hastalıkları yönetmeye, yaşam kalitesini arttırmaya odaklanmış görünüyor daha çok. Geliştirilen bu baş döndürücü teknolojiler bile aslında ömrümüzün sonuna kadar organ yetmezliği gibi sorunlarla boğuşmak yerine bize daha sağlıklı, daha aktif yıllar kazandırmayı hedefliyor gibi duruyor. O zaman sizin için yaptığımız bu kapsamlı incelemeyi bir toparlayalım isterseniz. Putin ve Xi arasındaki o kısa, belki de esprili diyaloğun ateşlediği bir merakla başladık. Organ nakillerinin günümüzdeki hayat kurtarıcı rolünü ama aynı zamanda sınırlarını konuştuk. Hani sonsuz yaşam vaadi sunmadığını gördük. Ardından ufukta beliren ama hala pek çok bilinmezle dolu senotransplantasyon ve biyomühendislik gibi teknolojilere bir göz attık. Ve son olarak da tüm bu gelişmeler ışığında uzmanların ölümsüzlük fantazilerinden ziyade
asıl hedefin sağlıklı yaşlanma olması gerektiği yönündeki o güçlü vurgusunu ele aldık.
Evet, özetle belki şunu söyleyebiliriz. Liderler ya da işte popüler kültür, uzun yaşamın sınırlarını zorlama hayalleri kurarken, bilim dünyası şimdilik daha somut, daha ulaşılabilir hedeflere odaklanmış görünüyor. Paylaştığınız kaynaklardan çıkan ana fikir bu aslında. Mevcut araştırmalar, teknolojik gelişmeler, yaşlanmayı tamamen yenmekten çok, yaşlanmayla gelen hastalıkları tedavi etmeyi, fonksiyon kaybını önlemeyi ve sonuç olarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor gibi. Belki gelecekte bu sınırlar daha da genişler, kim bilir, ama bugünün gerçeği daha çok bu yönde.
Peki, o zaman size ve bizi dinleyenlere son bir düşünce tohumu ekelim. Kaynaklarımızda bunun doğrudan bir cevabı yok ama tüm bu konuştuklarımızdan doğan ve üzerinde düşünmeye değer bir soru var. Diyelim ki gelecekte bu tür yaşam uzatma teknolojileri artık ne olursa, çok gelişmiş organ nakliyeleri mi, genetik düzenlemeler mi, başka devrimsel yöntemler mi gerçekten etkili, güvenli ve bir şekilde erişilebilir hale geldi? İşte o zaman şu soru kaçınılmaz oluyor. Bu imkanlara kimler, nasıl erişebilecek? Yaşam süresini uzatma potansiyeli toplumlarımızdaki mevcut eşitsizlikleri daha da mı derinleştirir? Kaynakların adil dağılımı, sosyal adalet, hatta belki insan olmak ne demek, bunun anlamı hakkında ne gibi yeni ve belki de rahatsız edici etik tartışmaları beraberinde getirir? Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda tekrar buluşmak üzere diyelim.